Ayrım 24, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 202. 14 Haziran günü bunaltıcı sıcaklara yakalanmadan yol alabilmek için sabaha karşı Kahire'den ayrıldılar. Üstelik İbrahim hem alacakaranlıkta kendi varlığını daha kuvvetle duyumsuyor hem de gün uyanımını gün sönümünden çok seviyordu. Akşamın melankolisi şairlere göreydi, şiire saygılıydı ama ona uygun olanı adalelerini çelikten yaya dönüştüren bu vakitlerdi. Şu Aloysius tuhaf adamdı, kafasında şeytanca bir fikir olmadığı nedenli belliyse her an bir şeyler düşündüğü de o ölçüde kesindi. Bedeni narin ama kasları kuvvetliydi. Genç yaşına karşın alnı kırışık, elmacık kemiklerindeki akçe kadar pembelik hesaba katılmazsa yüzü yıllarca zindanda kalmış gibi soluktu. Gözlerinin turkuaz rengi ışığa göre sürekli ton değiştirdiğinden bakışlarındaki anlam da her an farklı bir kimlik yüklüyordu ona. İçrek yapısı İbrahim'de yakınlaşma arzusu kadar bir noktadan daha ileri gitmeme duygusu da uyandırmıştı. Gazze'de sıcakların aman vermesini beklemek için alel usul çadır kurdukları o gün aralarındaki dostluğun başlangıcı oldu. İbrahim serpuşunu çıkarıp terini kuruladıktan sonra damdan düşer gibi sordu. Aloysius, neden konuşmak istemiyorsun?
Kölelerin efendileriyle konuşma hakkı yoktur.
İbrahim bu yanıtta gizlenen serzenişi fark etse de anlamazlıktan geldi. Bir zamanlar ben de köleydim diye mırıldandı ve ilgiyi görünce devam etti. Önce esir, sonra köle, şimdi de Vezir-i Azam Frank İbrahim Paşa. Gelecek ne getirecek dersin? Kimse bilemez ama ben biliyorum. Hem bizde köleler efendileriyle konuşabilirler. Hizmette kusur etmeyen köle bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşur. Biraz duraladıktan sonra Aloysius'u şaşırtan sorusunu sordu. Kaçmayacağına söz verirsen ayaklarındaki bu kağıları çıkarırım. Aloysius'un ince etsiz dudakları titredi, zorlukla kaçmam diyebildi. İbrahim ona inanmasına karşın gene de açıklamak istedi. Bizdeki usule göre aksine söz vermeyip kaçar ve yakalanırsan en çok sırtına 20 çomak yersin. Bu senin hakkın çünkü. Ama söz verip de kaçarsan yakalandığında en az kulakların ve burnun kesilir. Kaçan kölelerden çoğunun yakalandığını da iyi bil. Aloysius'un yanıtı aynıydı. Kaçmam. İbrahim nalbantı çağırdı. Adam acele etmeden ayak bileklerindeki demir halkaları çıkarırken Aloysius düşünceli düşünceli onu seyrediyordu. Nalbant gidince bileklerini ovuşturdu. Sonra biraz ürkekçe, ''Borçluların borçlarını ödeyip hepsini salıvermişsiniz. Herhalde bana yalan söylediler.'' dedi. İbrahim'i şaşırtan adamın şaşkınlığıydı. ''Neden yalan olsun?'' dedi. ''Bir adam borçlanır, sonra yağış olmaz, ekim biçemez, ya da batan gemide malı telef olur. Borcunu ödeyemediği için adamı ömür boyunca hapiste çürütmek günah değil mi? Hem insan borcunu ödeyemiyorsa bunda hükümetin de suçu vardır. Biz Mısır'a kötü yönetici gönderdiğimiz için suçluyduk. Yaptığımız suçumuzun bedelini kısmen ödemekten ibaret.''
Ben Salzburg'dayken orada bir köylüye para cezası verilmişti. Sizde birisi para cezasını ödeyemezse ne olur?
Bizde böyle şey olmaz ki. Kadı adamın gücüne bakar, suçlu bay ise 500 akçe, fakir ise 20 akçe ceza keser. Herkes de cezasını öder. Çomak cezası her suç için aynıdır ama para cezası kişinin gücüne göredir.
Dipnot: Fatuh Kanunnamesi Madde 1, İlk Fasıl, zina ve içten gelen duyguyu teşvik edici haller. Eğer bir kişi zina kılsa, şeriat huzurunda kesinleşse, ol zina kılan evli olsa ve dahi bay zengin olursa 1000 akçe, bekar ise 100 akçe, orta halli olursa ki 600 akçeye sahip ola, ceza 200 akçe alına. Andan dahi aşağı halli olursa 50 akçe, dahi ondan aşağı ki gayet de fakir halli olursa 40 akçe ceza alına. 14-17. yüzyıllarda Osmanlılar'da devlet teşkilatı ve sosyal yapı. Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınları 1998, Ankara, bakınız sayfa 187, ek 3 ve devamı. Aloysius biraz dalgın, biraz ezik, uzun sarı saçlarını kaşıyordu. İşittiklerini bu denli garipsediğine göre İbrahim'in de garipseyeceği bir durum olmalıydı. Nitekim Aloysius'un anlattıklarını duyunca İbrahim ondan çok şaşacaktı. Salzburg'daki köylü için verilen karar şöyleydi. Adam para cezasını ödeyemeyecek kadar güçsüz ise karısına tecavüz edilecektir. Eğer hakim kadını beğenmezse cezanın uygulanmasını mübaşire havale edebilecektir. Mübaşir de kadından hoşlanmazsa bu iş hademeye gördürülecektir. Hademenin kadını beğenmeme hakkı yoktur. Dipnot, bakınız tarihteki garip vakalar, Max Cambridge, Ulus Gazetesi, Tercümeler Kütüphanesi 1936, çeviren Sabahattin Ali. O günden sonra İbrahim, Aloysius'tan öğreneceği daha pek çok şey olduğunu anladı. Kendisine Fransızca öğretmesi karşılığında ona Türkçe öğretmeyi önerirken bir amacı da onunla daha çok konuşma fırsatı bulabilmekti. Bir gün kölesine Martin Luther'ı sordu. Çünkü Luther hakkında edineceği bilgilerin Macaristan siyasetine yön verebileceğini hissediyordu. Bu sorunun Aloysius'u ne kadar sevindirdiği anlatımındaki heyecandan belliydi. Zavallı, Papa'dan, Engizisyon'dan korktuğu için Wartburg şatosunda saklanıyor. Duyduğuma göre orada İncil'i Alman halk diline çeviriyormuş. Luther Papa'nın yalan söylediğini iddia ediyor. Ona göre ruhban sınıfı Hristiyanlığı egemenlik aracı olarak kullanıyormuş. Bu da insanlar arasındaki kardeşliği savaşa, eşitliği esarete dönüştürüyormuş. Hristiyanın iyisi kendini suçlu görmeli ve yaptıklarından üzüntü duymalıymış. Şu sözleri bence de doğru. Esas olan İncil'dir. İncil iyi öğrenilirse papazların yalanları ortaya çıkar. Luther halkın arasına karışıp kiliselerin çıkarcılığına karşı halkı uyardı. Papa'nın fermanını Wittenberg alanında yakınca Papa onu aforoz etti. O bir halk adamıdır. Bu yüzden fakir halk Luther'ın düşüncelerini kendine yakın buluyor. İbrahim Aloysius'un tık nefes oluşuna bakarak onun papazlara karşı kinli olduğunu anlamıştı. Kendi kendisiyle konuşur gibi söylenirken amacı kölesini tahrik etmekti. Papazlar da insan değil mi? Onların da zaafları olacaktır. Birileri onları önce erişilmez yerlere yükseltiyorlar, sonra oraya layık değiller diye taşlıyorlar. Suç kimde acaba? Hayır efendimiz, bildiğiniz gibi değil diye atıldı Aloysius. Bu namussuzların rezaleti ay yuka çıktı. Papa genel evlerden yılda 20 bin duka altın kazanıyor. Piskoposlara dirlik olarak genel ev veriliyor. Nürnberg'de Clarice Manastırı vardı. Bu manastır düşkün kızları kurtarmak ve ahlaksızlıkla savaşmak için kurulmuştu. Burası lağvedilince ne oldu bilir misiniz efendimiz? Rahibelerden çoğu genel evlere dağıtıldılar. Papazlar ya oğlancıdırlar ya da namuslu kadınlara sarkarlar. Bu yüzden İsviçre Federasyonu'nda her papaz bir odalık tutmak zorundadır. Zürih'te papazların baştan çıkarma davalarına bakması yasaktır. Ben Strasbourg'dayken manastıra çarpan yıldırım yangın çıkarmıştı. Yangını söndürmek için zorla manastıra girince orada karşılaştığımız rezaleti anlatmama terbiyem izin vermiyor. İbrahim papazlarla imamları kıyaslayınca Aloysius'un isyanına hak verdi ama aklı hala Luther'daydı. Bu arada Luther'ı unuttuk dedi. Onun hakkında söyleyeceklerim bitti mi? Aloysius'un kalemle çizilmiş gibi duran ince bıyıkları çapkın bir tebessümle kıvrılmıştı. Nadiren yüzünde beliren çocuksu muziplik şimdi iyice belirgindi. Luther'ın Evlilik Hakkında adlı kitabını okumuştum diye anlatmaya başladı. Ondan ezberimde kalan bölüm şu: sağlıklı kadın aciz erkekle evlenmişse ve başkasına kaçmak ya da evliliğe ihanet etmek istemezse kocasına şunları söylemelidir. Bak sevgili dostum, hakkımdan gelemiyorsun. Hem beni hem de genç vücudumu aldattın. Aynı zamanda şeref ve imanımı tehlikeye koydun. Biz Allah'ın nazarında artık evli sayılmayız. İzin ver kardeşinle ya da yakın dostunla gizli bir evlilik yapayım. İsim gene senin olsun. Malların yabancı miraslara gitmesin. Sen beni istemeyerek aldattın. Bırak ben de seni isteyerek aldatayım. Luther'a göre erkek bu ricayı kabul etmeli. Aksi halde karısı kaçarsa ona darılmamalıdır. Böyle garip şeyler de anlatıyor Luther. Kim bilir, belki de haklıdır.
Bir şey daha söylüyor ki sanırım ilginizi çekecek. Ona göre Hristiyanlar çok günah işlediler, dinden saptılar. Tanrı gazaba geldi, bu sapkınları cezalandırmak için üzerlerine Türkleri gönderdi. Bu yüzden Türklere karşı gelmek Tanrı'ya karşı gelmektir ve büyük günahtır.
İbrahim Avrupa'da Ortodoksluk benzeri bir mezhebin doğmak üzere olduğunu sezinliyordu. O an içindeki ihtiras daha da büyüdü. Avrupa ayaklarının altındaydı sanki ve Macaristan onu heyecanlandırıyor, gözlerini ötelere ta Viyana'ya dikiyordu. Birdenbire şunu düşündü, 10 yılda aldığı yol gelecek 10 yılda alacağı yolun ölçütü olabilir miydi acaba? Daha dün Ferhat Paşa'nın idam haberini basit bir olay gibi karşılamıştı. Bir kargaşada Ayaz Paşa'nın kellesi uçabilirdi ama o yaşayacaktı. Ölüm çocukluğu kadar hatta daha da uzaktı ondan. Aloysius'a bir türlü öğretemediği şey temizlikti. Ona günde birkaç kez elini yüzünü yıkatabiliyordu ama hamam lafını duyunca pis herifin tüyleri diken diken oluyordu. Sonunda sıcağın zıpkınladığı kervanın Hayfa taraflarında konaklamak zorunda kaldığı o gün küçük bir rastlantı bu sorunun çözümüne aracı olacaktı. Ufku boydan boya kat eden ince buğu tabakasındaki tuz zerreciklerinin pırıltısı sıcağın tırnaklarını da biliyordu sanki. İbrahim o bezginlik anında Aloysius'un torbasına sıkıştırılmış tavuk tüylerini görünce ''Hey Aloysius'' diye sormuştu ''Nedir o torbandaki tüyler?'' Solgun yüzü o an pancar gibi kızaran adamcağız ıkına sıkına ''Efendim'' diye kekeledi ''Bilmem ki nasıl anlatsam ihtiyacımı def edince dışkımın üstüne dikiyorum onları kuruyunca birisi tüyden tutup kenara atsın diye.''
İbrahim Paşa günlerini unuttuğundan katıla katıla gülüyor bir yandan da ''Sizi gidi reziller, sizi gidi pis kafirler'' diyordu.
Aloysius ise boynunu bükmüş melmel efendisine bakıyordu. Gülmesi biraz olsun yatışan İbrahim bir iki öksürdükten sonra ''Siz memleketinizi de mi böyle pisliyorsunuz?'' diye sordu.
Aloysius neden şaklaban durumuna düştüğünü anlayamamıştı. Başka nasıl olabilir dercesine omuzlarını büzüp başını eğdi. Ancak İbrahim'in sorusu onu yeniden canlandırabilecekti.
Peki ünlüler, örneğin krallar bu işi nasıl yapıyorlar?
Saygıdeğer efendimiz, henüz çok gençken asil babamla Paris'teki sarayda verilen yemeğe davetli olarak gitmiştik. Orada gördüklerimi anlatmaya çalışayım. Döşemesi mermer, duvarları yaldız kabartmalı tören salonunda T şeklinde upuzun bir masa kurulmuştu. Pırıl pırıl tabaklar, gümüş çatallar, bıçaklar ve en göz alıcı elbiseler içinde erkekler, kadınlar. Salonun çaprazlama iki köşesinde kadifeyle kaplı iki paravana vardı. Üstü armalı olanı kral ve kraliçeye, diğeri ümitli ve asil konuklara aitti. Mecbur kalan onun arkasına geçip ihtiyacını gideriyordu. Paravananın altındaki bir karış boşluktan ayaklar görüldüğünden orada birisinin olup olmadığını anlamak kolaydı. Bir görevli birikintileri kürekle büyük kaplara doldurup bahçenin uzak köşelerine atıyormuş.
Vay sizin asillerinize! Onca çepel, onca koku içinde zıkkımlanıyorlara! Tuh olsun hepinize!
Almanlar için çok haklısınız ama Fransızlar bu işe çare buldular efendimiz. Bu millet değişik otlardan sırf bu iş için güzel kokular yapmasını öğrenmiş. Adına parfüm diyorlar. Bir görevli paravanın arkası temizlendikten sonra hem oraya hem salonun muhtelif köşelerine o kokudan serper. Her zengin adamın evinde bu parfümlerden birkaç şişe bulunur. Böylece haklı olarak sizi iğrendiren pis kokuları yok ediyorlar.
İbrahim bir sorunu çözmek için nedenini anlamak gerekir diye geçirdi aklından. Üstelik sormanın da tam zamanıydı.
Hristiyanlar bunca pislik içindeyken neden ömürleri boyunca bir kez olsun yıkanmazlar?
Efendimiz, Adem Tanrı'nın emrine karşı geldiği için cennetten kovuldu. Şimdi bizler o ilk günahın taşıyıcılarıyız. Bu ilk günahtan arınmak için haz veren şeylerden kaçınmak gerekir. Yıkanmak ise insana haz verir. İyi bir Hristiyan işte bu yüzden yıkanmaz.
İbrahim'e göre doğumdan başlayarak beyine şırınga edilen tabular, eğitim ve tembellik güdüsü aynı potada ergiyerek dogmayı yaratıyorlardı.
ve dogmada aklı esir alıyordu. Ama aklın esareti mutluluk, özgürlüğü ise acı veriyordu insana. Sonunda Aloysius'u kıstırmıştı galiba. Gene de son sözünü erteleyerek, ''İnsanlar cinsel birleşmeden haz duyarlar mı?'' diye sordu. Aloysius kurulan tuzağı fark edince, ''Kuşkusuz duyarlar.'' diye cevapladı İbrahim'e. ''Ne var ki çoğalmak Tanrı emridir.'' ''Her birleşmenin amacı çoğalma değil ki. Peki başka soru, neden yeni ve temiz elbiseler giymek isteriz?'' ''Yanıtı zor değil mi? Sana tertemiz bir şey emanet edersem onu aynı haliyle bana iade etmek zorunda mısın?'' ''Evet, dediğine göre Tanrı'nın bize emaneti olan ruhumuzu temiz olarak Tanrı'ya geri vermek zorunda değil miyiz? Beden ruhun elbisesidir. Nasıl ki pis giysi bedeni kirletirse, pis beden de ruhu kirletir.'' Aloysius başını eğmiş düşünüyordu. İbrahim ise ona düşünme olanağı verme niyetinde değildi. ''Bir durumu düşünmeden kabullenirsen rahatsındır. Ama sorgulamayla birlikte huzursuzluk başlar.'' Dogmanın huzurunu elinin tersiyle itip aklını özgürleştirirsen acı çekersin. Yıkanmanın hazzını feda ettiğin için iyi bir Hristiyan olduğunu sanıyorsun. Ama böylece iyi Hristiyan olunacağını önceden kabul ettiğinden huzur duyuyorsun. O halde aklını özgürleştir, inançlarını sorgula, bu arada yıkan. Bunlar huzursuzluğunu arttırsın ki daha iyi bir Hristiyan olasın. Aloysius'un kafası büsbütün karışmıştı. İbrahim baskının dozunu yeterli buldu. Köle efendisinin emrine uymak zorundadır. Ama hiçbir emir insanı düşünmekten alıkoyamaz. Ben sana düşündüğün gibi davranma özgürlüğünü veriyorum. İster yıkan ister yıkanma. Ne var ki pis bedene temiz giysi giymek savurganlık olduğundan sana yeni ve güzel elbiseler veremem. Yıkanırsan durum değişir tabii. Hem biliyor musun Aloysius, aklı köleleşmiş mutlu bir esirim olmandansa özgür akıllı ama acı çeken dostum olmanı yeğlerim. Seçim senin. O gün altüst olmuş iç dünyasıyla yatağa giren Aloysius günlerce yıkanmadı. İbrahim ise onun nasıl bir düşünce anaforuna kapıldığını bildiğinden gözlerinde üzüncün gölgesini gördükçe kölesini acımaktan kendini alamıyordu. Şam'a girerken padişah gibi karşılanışını seyretmek bile kafasından Aloysius'u uzaklaştıramamıştı. Şam'dan ayrılmadan bir gün önce divan toplantılarıyla öğütülmüş günün akşam üstünde yorgunluğunu nasıl çıkaracağını düşündüğü sırada Aloysius elindeki tepside üstü üçte birine kadar kar döşeli bir bardak limonatayla içeri girdi. İbrahim bir süre gördüğüne inanamadı. Akşam güneşi mi çığmıştı delikanlının yüzüne? Hangi firuze şu çakır gözlerce yürek çarpıntısından soluksuz bırakırdı insanı? Aloysius yaklaştıkça bu kez de gül suyu ve sabun kokusu başını döndürmeye başladı. Titrek ellerini tepsiye doğru uzatırken yıllardır gözünden sakındığı Bursa abanesinden entarisini anımsadı birden. Garip, sanki onu Aloysius'a vermek için onca zaman giymeye kıyamamıştı bir türlü. Halep girişinde yollara yığılan insanlar başkasının parasıyla bonkörlük etmenin nedenli doğru olduğunu sınamak için Halep, Şam ve Mısır'da yaptığı uygulamalarında haklı çıkmanın gururunu yaşatıyorlardı İbrahim'e. Biliyordu, buralardan uzaklaştıkça ahlaksız yöneticiler hemen halkı soymaya kalkışacaklardı. Ne gam, onlar zalimleştikçe kendi adalet güneşinin anısı zihinlere kazınmayacak mıydı? Hem bu sayede tepki çekmeden idam kararı vererek hayranlık yüklü zihinlere korku da salabilecekti. Aslında halka metelik verdiği yoktu. Bunların hepsi bir akçelik çıkar uğruna kuşkusuz onu ortada dımdızlak bırakırlardı. Belki Halep'te oyalanacaktı. Fakat Süleyman'dan bir an önce İstanbul'a dönmesi için emir gelince hemen yola çıktı. Böylece Şeyh Danişmend'i görme hevesi de suya düşmüştü. Ama ona göre yitirilen hevesler değil, heves üretkeni olmak önemliydi. Anadolu içlerine daldıkça açık seçik soluduğu huzursuzluk kafasında binlerce soru işareti yarattı. Asık suratlar, kasıtlı ilgisizlik, hatta zaman zaman tanık olduğu düşmanca bakışlar ona hep gün gaziyi anımsatıyorlardı. Galiba bu ihtiyarı sık sık yoklamamak büyük hataydı. Hissediyordu yalazlanmak üzereydi Anadolu ama kendi konumu neydi? Dük, kont, baron olmak şöyle dursun, sıradan senyör bile değildi. kök salmadığım toprakta hiçlikten kurtulamayacağıma göre benim ne esamem okunabilir ki diye düşündükçe tedirginliği artıyordu. Gizil bir güç, papanınkini gölgede bırakan mutlak irade soluk alınabilen her yerde varlığını hissettiriyordu. Tanrı tarafından bahşedilmiş evrensel egemenlikti bu sanki. Nitekim İslam'ın padişahı unvanını küçümsüyordu Süleyman. O kendini doğudaki ve batıdaki sultanların sultanı, hükümdarların kanıtı, yeryüzündeki hükümdarlara taçlar dağıtan kişi ve Tanrı'nın gölgesi olarak tanımlıyordu. Bu güç bir gece içinde devletin tüm yöneticilerini değiştiriverirse yaprak kımıldamayacaktı ve İstanbul'a yaklaştıkça veziri azamlığın bile o güce uşaklık etmekten öteye geçemeyeceğini daha kuvvetli hissediyordu İbrahim. Aloysius ise temizlik hastası adam oluşun herkesin şaşmasına aldırmıyordu. Elmacık kemiğinin tümseyindeki akçe büyüklüğünde kırmızılık şimdi tüm yüzüne yayılmış, ensesini örten dalgalı sarı saçlarıyla, bembeyaz giysileriyle o tanrıçayla tanrı karışımı Roma heykelinin canlanmış haline dönüşmüştü. Geceye dingin başlasın diye İbrahim'in emrine iki köle vermesinden bu yana hafifçe etlendiğinden yüzündeki düşkün anlam kaybolmuş, üstelik eskisinden daha sık gülümsemeye başlamıştı. Anadolu ona farklı şeyler düşündürüyordu. Yıllar önce okuduğu kitapta Haçlı seferlerinin adı bilinmez tarihçisi, eğer Hristiyan olsalardı Türkler dünyanın en asil, en yiğit milleti olarak kabul edilirlerdi diyordu. Oysa bir baba dostu sanki geleceğini biliyor ve ikaz ediyor gibi esir düşmeden önce ona şunları söylemişti. Türkler dünya halkları arasında öylesine tiksinti uyandıran ada sahiptirlerdir ki ne hükümdarları kamusal belgelerde kullanırlar bu sözcüğü ne de sıradan insanlar. Kendi başkentlerinde Türk diye adlandırılmayı sövgü olarak karşılamayan kimse yoktur. Çünkü çoğu insan bu Türk sözcüğünün aşağılık kişi anlamına geldiğinin farkındadır. Dipnot, Guillaume Postel'in 1560 yılında yayınlanmış eserinden naklen Osmanlı İmparatorluğu tarihi Raymond Rangilt 1 sayfa 200'den. Ama Anadolu'yu soludukça ilk görüşe hak veriyordu. Koca imparatorlukta iktidarın asla bölüşülmediğini Mısır'dayken anlamıştı. Oradaki insanların uysallıklarına karşın Anadolu halkı kendisine ait iktidarın gasp edildiğini düşünüyor gibiydi. Sanki onlar yarattıkları devlette sıradan kullar olmayı hazmedemiyorlardı ve bu dik başlılıkları yüzünden yöneticilerin gözünde yok edilesi mikroplar durumuna indirgenmişlerdi. 24. ayrımın sonu. Sayfa 212.